Ayrım 13. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 187. Pazar günü uyandığında çevresi aydınlık ve taze havayla kaplıydı. Ardına kadar açık yatak odası penceresinden giren rüzgar güneş ışıklarıyla birlikte oturma odasına ulaşıyordu. O oturma odasından da elektrikli süpürge gürültüsü geliyordu. Evin karanlığına alışan Bert, aşırı aydınlık altındaki çıplaklığından utandı. Himiko yatak odasına girip çıplak haliyle dalga geçmeden önce Bert aceleyle pantolonunu ve gömleğini giyip oturma odasına geçti. ''Günaydın Bert'' dedi, başı eşarpla sarılı halde ortalıkta dolaşan bir fareyi kovalıyormuş gibi elektrikli süpürgeyi sağ sola hareket ettiren Himiko. Yüzü pembeleşmiş, çocuksu, neşeli bir hal almıştı. ''Kayınpederim geldi. Temizliği bitirene kadar etrafta dolaşıyor.'' ''Ben çıkayım öyleyse.'' ''Neden kaçıyorsun?'' dedi Himiko sert bir ses tonuyla. ''Burada saklanarak yaşıyormuş gibiyim. Saklandığım yerde yeni bir insanla tanışmak biraz tuhaf geliyor bana. Adam benim sık sık erkek arkadaşlarımı eve getirdiğimi biliyor. Buna pek aldırış ettiği de yok. Fakat o erkek arkadaşlarımdan biri sabah sabah evden kaçar gibi çıkarsa aldırmaya başlayabilir.'' dedi Himiko yüzündeki sert ifadeyi bozmadan hoşnutsuzca. ''Tamam, tıraş olayım o zaman.'' diyen Bert yatak odasına geri döndü. Bert, Himiko'nun verdiği tepki karşısında şoka uğramıştı. Himiko'nun evine geldiğinden beri başına buyruk davranarak yalnızca kendini düşündüğünün, Himiko'yu kendi bilincinin bir zerresinden öte bir şey olarak görmediğinin farkına varmıştı. Bu hakkı kendimde nasıl buldum acaba? Kişisel felaketini yaşayan bir tırtıl gibi felaket kozasının içinden başka bir yeri göremedim. O yüzden de kozanın tek hakkının kendimde olduğunu sandım. Bert tıraşı bitirince buğulanan aynada kişisel felaketini yaşayan tırtılın uçuk, ciddi yüzüne şöyle bir baktı. Yüzünü büzüşüp küçüldüğünü fark etti. Bu sanki yalnızca bir parça zayıflamaktan kaynaklanan bir şey değilmiş gibiydi. ''Senin evine aniden dalıverdim ve sürekli ben merkezli davrandım. Üstelik bunu doğal bir şeymiş gibi gördüm.'' dedi Bert oturma odasına geçerek. ''Özür mü diliyorsun?'' dedi yüzündeki ifade iyice yumuşayan Himiko Bert'le dalga geçerek. ''Düşünüyorum da senin yatağında yattım, yaptığın yemekleri yedim, seni bağlamaya hiç hakkım olmadığı halde senin evinde tamamen salıverdim kendimi.'' ''Gidiyor musun?'' diye sordu Himiko endişeli bir ses tonuyla. Bert Himiko'yu süzerken bir daha kendisiyle böylesine uyuşan bir başka kişiye rastlayamayacağı düşüncesiyle karamsarlaşmıştı. İçinde eksik kalan bir şeylerin acısını yaşıyordu. ''Sonuçta gideceksen bile şimdi gitme Bert.'' Bert yatak odasına dönünce yatağın sırt üstü uzanıp birleştirdiği ellerinin üstüne başını yerleştirerek gözlerini kapattı. İçi Himiko'ya karşı minnet duygusuyla kaplıydı. Bir süre sonra Himiko, kayınpederi ve Bert tertemiz olan oturma odasında masanın çevresinde oturmuş, Afrika'nın yeni ülkelerinin liderleriyle ilgili dedikoduları ve Swahili dilinin grameri hakkında konuşuyorlardı. Himiko, kayınpederine göstermek için yatak odasının duvarındaki haritayı indirip masanın üzerine yaydı. ''Himiko ile birlikte Afrika'ya gitsenize, bu evle arsasını satarsanız masrafları çıkarırsınız.'' dedi Himiko'nun kayınpederi. ''Pek fena bir fikir değil.'' dedi Himiko, test edermiş gibi Bird'e bakarak. ''Afrika'da gezerken bebeğin başına gelen felaketi de unutursun Bird. Ben de intihar eden kocamı unutabilirim.'' ''Evet öyle, bu çok önemli.'' dedi Himiko'nun kayınpederi heyecanlı bir ses tonuyla. ''Birlikte Afrika'ya gidin işte.'' Öneri Bird'ü en derin yerinden şiddetle sarsmıştı. Şaşkınlık içerisinde ''Bunu yapamam, yapamam.'' dedi iç geçirmeyle karışık. ''Neden?'' dedi Himiko her an üzerine atılmaya hazırmış gibi bir edayla. ''Bebeğin ölümünü Afrika'da kolaylıkla unutabileceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden yapamam.'' dedi Bert, yüzü kızarıp sözcükler ağzının içinde yuvarlanarak. ''Bert, ahlak konusunda çok disiplinli bir gençtir.'' dedi Himiko alay ederek. Bert'ün iyice kızaran yüzünde Himiko'yu yargılayan bir ifade oluştu. İçindense farklı düşünüyordu. ''Eğer Himiko'nun kayınpederi bana ölen kocasının hayalinden Himiko'yu kurtarmak gibi ahlaklı bir amaç için Afrika gezisini kabul etmemi söylese, üzerine kaynar su boşaltılmış hazır çorba tuzu gibi erir giderdim herhalde. Sonra da çarçabuk o kendimi aldatma gezisine çıkıveririm.'' Bir yandan Himiko'nun kayınpederinin bu sözleri söylemesinden korkup bir yandan da coşkuyla söylemesini arzulayan Bert, bulacağı ilk karanlık deliğe saklanmak niyetindeydi. Bir an sonra Himiko'nun gözlerindeki ışıltıları fark etti Bert. Bird bir hafta sonra karısının yanına dönecek, dedi Himiko. Öyle miydi? Kusura bakmayın, dedi Himiko'nun kayınpederi. Fakat Himiko, oğlum öldüğünden beri seni ilk kez bu kadar yaşama sevinci içerisinde görüyorum. O yüzden öyle söyledim, kızma lütfen. Bird kuşkuyla Himiko'nun kayınpederine baktı. Adamın küt kafası iyice kelleşmişti. Ensesinin güneş yanığı derisi çenesine ve boynuna kadar ulaşıyordu. Kafasının nerede başladığı belli olmuyordu. O deniz aslanını andıran kafada hafifçe bulanık iki göz ışıldıyordu. Himiko'nun kayınpederinin nasıl bir insan olduğunu anlamasına yetecek ipucunu bulamamıştı Bird. Temkinli bir şekilde suskun kalarak her geçen saniye nefesini daraltacak ölçüde göğsünden boğazına doğru ilerleyen utanç verici oyuncağı elinden alınmışlık duygusunun fark edilmemesi için elinden gelen çabayı gösterdi. Gece yarısı nemli sıcak karanlıkta, her halleriyle tembel hayvanlar gibi birbirlerine en az yükün bineceği pozisyonda bir saate yakın seviştiler. Çiftleşen hayvanlar gibi hiç sesleri çıkmıyordu. Önce kısa aralıklarla, daha sonra ise yavaş bekleyişler sonrasında Himiko orgazma ulaştı. Her seferinde Bird, Taşra şehrinin ilkokul bahçesindeki spor alanında motorlu planör modeli uçurulurken yaşadığı duyguyu anımsadı. Bird vücudu ekseninde daireler çiziyor, Himiko ise onun üzerindeki orgazm havasında uçuyordu. Ağır motoru güç bela taşıyan model uçak gibi vücudunu titretip küçük çığlıklar atarak. Sonra Himiko tekrar Bird'ün beklediği sahaya indiğinde sessizlik içerisindeki sabırlı tekrar hareketleri saati başlıyordu. İkilinin ilişkisinde artık günlük yaşamın dinginliği ve düzen havası oturmuş, Bird Himiko ile yüzyıllardır seviştiği hissini yaşamaya başlamıştı. Himiko'nun cinsel organı Bird için basit ve netti. Orada korkudan eser kalmamıştı. Artık ne olduğunu anlam veremediği bir şey olmaktan çıkmış, yumuşak kauçuktan yapılmış cep gibi bir şeye dönüşmüştü. Oradan cinlerin çıkıp üzerine yürümesi gibi bir olasılık kalmamıştı. Bird rahattı. Olasılıkla bu Himiko'nun zevkten başka bir şeyin amaçladığı sevişmeler olarak sınırlamasından kaynaklanıyordu. Bird, karısıyla aralarındaki karşılıklı tehdit eder gibi baştan sona tehlike hissiyle yüklü sevişmeleri getirdi aklına. Evliliklerinin üzerinden seneler geçtikten sonra bile Bird çifti sevişme anlarında hüzünlü bir psikolojiye kapılıyorlardı. Bird'ün uzun ve beceriksiz kolları ve ayakları kendinden tiksinme hissini yenmeye çalışarak büzüşmüş olan karısına her çarpışında karısı tekme ya da yumruk yemiş gibi oluyordu. İstisnasız her seferinde karısı dönüp vurarak karşılık vermeye bile kalkıyordu. Sonuçta Bird kavga edermiş gibi sevişmeyi yarıda keserek uyarılmış haldeki arzu dikenleriyle gece yarısına kadar boğuşmak ya da merhamet görmüş hissine gömülerek bitirmek zorunda kalıyordu. Bird karısıyla olan cinsel yaşamlarındaki devrimi bu doğum sonrasına bırakmıştı. Himiko orgazmın zirvesinde dolaşırken Bird'ün organını süt sağan bir el gibi ritmik olarak sıkıştırınca Bird bir anda bunu bir orgazm fırsatına dönüştürmeyi başarabilirdi. Fakat sevişme sonrasındaki gecenin uzunluğunu düşündükçe o noktadan geri dönüveriyordu. Bird orgazma doğru yükseliş içerisinde gelen tatlı uykuyu özlemişti. Defalarca tekrarlanan orgazm uçuşlarından yavaşça inerken türbülansa girmiş gibi yeniden havalanarak yine yükseldiği de oluyordu Himiko'nun. Dikkatle kendini kontrol etmeye çalışan Bird'ün kulağı karanlıkta yankılanan telefonun sesini algıladı. Fakat ayağa kalkmaya çalışan Bird'ün sırtına Himiko'nun terden sırılsıklam kolu sımsıkı dolanmıştı. Bir dakika kadar sonra "Tamam Bird" diyen Himiko kolunu gevşetti. Bird nefesini düzenlemeye çalışarak çalmaya devam eden oturma odasındaki telefona aceleyle ulaştı. Genç bir erkek sesi üniversite hastanesinin bebek yoğun bakım ünitesindeki bebeğin babasını arıyordu. Bird heyecanlanarak sinek gibi bir sesle yanıt verdi. Telefon eden stajyer hekimlerden biriydi ve Bird'ün bebeğine bakan doktorun mesajını iletmeye çalışıyordu. "Geç kaldık, özür dileriz. Burada bazı sorunlar yaşadık," dedi uzaklardan gelen ses. "Yarın öğleden önce beyin cerrahisi profesör odasına gelin. Başhekim yardımcısının odası." Doğrudan hocam arayacaktı ama çok yorgun olduğu için özür dilediğini iletmemi istedi. Geç saatlere kadar birçok sorunla boğuştuk. Bird derince iç geçirerek bebeğin öldüğünü, beyin cerrahisi bölümünde otopsi yapılacağını düşündü. "Anlaşıldı. Başhekim yardımcısının odasına gelirim. Teşekkürler." "Bebek öldü işte. diye geçirdi aklından Bird, ahizeyi yerine koyarken. Fakat bebeğe bakan doktor gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldığına göre ölüm bebeği nasıl yakalamıştı acaba? Bird yükselen mide öz sıvısının buruk tadını dilinde hissetti. Gözlerinin önündeki karanlıkta devasa bir şey korkutucu bakışlarını Bird'e yöneltmişti. Akreplerle dolu bir çukura düşen, hayvan toplayıcısı gibi ağır adımlarla yatağa ilerledi. Orası güvenli yuvaydı işte. Bird sessizce ürpermeye devam ediyordu. Sonra yuvanın daha da iç kısmına ilerlemek istermiş gibi Himiko'nun içine girmeye çalıştı. Aceleciliğinden bir türlü beceremeyen, tam olarak sertleşmeyen Bird'ü Himiko'nun parmakları yönlendirerek dengeye girmesini sağladı. Bird aceleyle ikisinin paylaştığı sevişmenin bitiş anındaki şiddetli hareketlere Himiko'yu davet etti. Gelişi güzel yaylanarak aniden tek başına boşaldı. Göğsünün içindeki kalp atışlarını sancı gibi hissederek Himiko'nun vücudunu yanına yattı. O an aklından yalnızca bir gün kesinlikle kalp krizinden öleceği düşüncesi geçiyordu. ''Ne kadar kaba davrandın.'' dedi karanlığın içinde kuşku dolu bakışlarla Bird'e bakan Himiko. ''Haklısın, kusura bakma.'' ''Bebek mi Bird?'' ''Gece geç saatlere kadar çok yoğunlarmış, sonra arayabilmişler.'' dedi Bird yeni bir titreme nöbetine kapılarak. ''Başhekim yardımcısı odası dediğin, yarın sabah oraya gitmem gerekiyor. Viski ile uyku ilacı içip hemen yatman iyi olur. Artık telefon beklemek gerekmiyor.'' dedi Himiko olabilecek en nazik sesiyle. Himiko yatağın yanındaki küçük lambayı yakarak mutfağa gittikten sonra ışıktan kaçarak gözlerini sımsıkı kapatıp hatta ellerini de üstüne bastıran Bird afallamış bir halde zihnini meşgul eden tek soruyu bebeğin doktorunu neden geç saatlere kadar uğraştırdığı sorusunu düşünmeye çalıştı. Fakat zihninde oluşan düşünceler içindeki korkuyu tetiklemeye başlayınca soruyu hemen zihninden uzaklaştırıverdi. Gözlerini hafifçe arıldığında üçte bir kadarı viskiyle dolu bardağı ve sabit miktarı aşan sayıdaki hapları alıp nefes nefese bir çırpıda içip gözlerini tekrar kapattı. ''Benim payım da vardı.'' dedi Himiko. ''Haklısın, kusura bakma.'' dedi Bird az önce söylediği lafı aptal gibi tekrarlayarak. ''Baksana Bird.'' dedi iki yabancılarmış gibi aralarında mesafe bırakarak yatağa uzanan Himiko. ''Efendim?'' Viskiyle uyku ilacı etkisini gösterene kadar sana bir şeyler anlatayım Bird. Afrikalı yazarın kitabından bir kısım. O romandaki Haydut Hayaletler kısmını okudun mu? Bird karanlığın içinde başını hayır anlamında iki yana salladı. İnsan kadınlar hamile kalınca şehirdeki haydut hayaletler içlerinden birini seçerek o kadının evine gönderiyorlar. Hayaletlerin temsilcisi gece kadının karnındaki bebeği kovup yerine rahme kendi giriyor. Doğum günü gelip çattığında da hayalet bebek kılığına girmiş halde doğuyor. Bird hiçbir şey söylemeden dinliyordu. Öylesi bebekler sonunda mutlaka hastalanır. Hastalığı düzelsin diye annesi adı kadayınca hayalet bunları gizli bir yere saklar. Bebeğin hastalığı asla düzelmez. Sonunda ölen bebek gömüleceği zaman hayalet eski haline dönerek mezarlıktan kaçar. Gizli yerdeki servetini alarak haydut hayaletler şehrine döner. Hayaletin kılığına girdiği bebek annesinin tüm sevgisini tek eli altına alarak bol bol adak adatmak için çok güzel bir bebek olarak doğar. Afrikalılar öyle bebeklerin ölmek için doğduklarını söylerlermiş. Ama bu bir pigme bebeği bile olsa Bird tahmin edebilirsin. Ben bu öyküyü karıma anlatırım diye düşündü Bird. Karım bebeğimizin işte tam böyle ölmek için doğmuş bir bebek olduğunu, o derecede güzel bir bebek olduğunu hayalinde canlandırır. Belki ben de zamanla kendi bebeğimi ona göre yeniden kurgularım. Benim garabet bebeğim çift kafası düzeltilemeden öldü. O ölüm sonrasındaki sonsuz zaman içerisinde de garabet bebek olarak kalacak. O sonsuz zamanı düzenleyen devasa bir varlık bulunuyorsa o iki başlı bebeği ve babasını görüyordur. Bird kusma hissi içerisinde uçurumdan aşağı çakılıyormuş gibi uykuya daldı. Hiçbir rüyanın ışığının giremediği yalıtılmış kap gibi bir uyku. Yine de Bird bilincinin son ışık kırıntısıyla birlikte koruyucu tanrısının ''Çok kaba davranıyorsun Bird.'' diye mırıldanışını duydu. Bird başını ağırlıkla çekiniyormuş gibi geri atarak ellerini baş parmaklarını kulak arkasına sürtmeye çalışmış ve dirseği Himiko'nun dudağına çarpmıştı. Himiko acısından ağlayarak karanlığın içinde Bird'ün doğallıkla büzüşüp yatış şekline baktı. Himiko hastaneden gelen telefonu Bird'ün yanlış anladığından endişeleniyordu. Bebek ölmüş değildi, düzenli süt içebilir hale gelerek iyileşme yolunda adım atmış olamaz mıydı? Kafesin içindeki orangutan gibi dar yere vücudunu sığdırmak için büzüşen, nefesi viski koka koka uyuyan erkek arkadaşını komik ve zavallı buluyordu Himiko. Fakat o uyku, ertesi sabahki şamata öncesinde kısa bir kesintiye uğrayacaktı. Himiko, yataktan inerek Bird'ün bacaklarını ve kollarını düzeltip rahat yatmasını sağlamaya çalıştı. Bird büyüyle uyutulmuş bir deve andırıyordu. Ama bir yandan da oyuncak gibiydi. Sonra Himiko, Yunan bilgeler tarzında çarşafı vücuduna dolayarak oturma odasına geçti. Gün doğana kadar Afrika haritasına bakmak niyetindeydi. Bird, yanlış anladığının farkına vardığında alay edilmiş gibi öfkeden kıpkırmızı kesildi. Beyin cerrahisi uzmanı başhekim yardımcısının odasına girmişti. Bebeğe bakan doktor dahil olmak üzere genç doktorların böbürlenmeyen ama otoritesi duruşundan belli olan profesörü çevrelemiş beklerlerken odaya girmiş. Sonra da yanlış anladığının farkına vararak yüzü kızarmış, olduğu yerde kala kalmıştı. Sonra doktorların çemberi arasına deri kaplamalı sarı koltuğa oturdu Bird. Kendini garabet bebeği zindandan kaçırmayı planlarken başarısız olmuş da gardiyan yargıçların karşısına çıkmış gibi hissediyordu. Gardiyanlar birlikte komplo planlamış, Bird'ün kaçışını ve başarısızlığını yüksek bir kuleden izleyerek keyfini çıkartmak için önceki geceki telefonda öylesi belirsiz ifadeler kullanılmasını sağlayarak tuzak kurmuşlardı. Bird hiç sesini çıkarmayınca "Bu bey bebeğin babası." diyerek bebeğe bakan doktor diğerlerine tanıttı. Sonra da utangaç bir gülümseme takınarak gözlemci pozisyonuna çekildi. Beyin cerrahı profesör muayene için uğradığında bebeğin beslenme durumunu kontrol etmiş, genç doktorlar da Bird'ü sırtından vurmuş olmalıydı. Bird içindeki nefretle bunları düşünerek genç pediatre keskin bir bakış fırlattı. "Dün ve bugün sizin bebeği inceledik. Biraz daha gücü yerine gelirse ameliyat edebiliriz," dedi beyin cerrahı profesör. "Evet, şimdi direnmem gerekiyor. Bunlarla savaşarak kendimi o garabet bebekten korumam gerekiyor." Bird, korkuya yenik düşmek üzere olan zihnine emirler gönderiyordu. O büyük yanlış anlamanın farkına vardığı andan itibaren kaçmaya başladığından, kaçarken arada sırada arkasına bakarak kendini korumaktan başka bir şey düşünemiyordu. "Ameliyatı reddetmem gerek. Eğer yapmazsam, dünyam o garabet bebeğin işgali altına girer." "Ameliyat olması durumunda normale dönmesi ihtimali var mı?" dedi Bird ortaya. "Bu konuda henüz net bir şey söyleyemeyiz," dedi başhekim yardımcısı dürüstçe. Bird, hiçbir açık nokta bırakmayan bir insan olduğunu vurgulamak istermiş gibi bakışlarını keskinleştirmişti. Kafasının etrafı en sıcak utanç duygusuyla sarılmıştı. Bird, sirk kaptanları gibi alevleri yarıp geçmek için uygun anı kollamaya başlamıştı. Normal olarak büyüme olasılığı ile öyle olmama olasılığından hangisi daha yüksek? "Bunu da ameliyat etmeden tam olarak yanıtlayamayız." Bunun üzerine Bird, yüzü hiç kızarmadan utanç çemberini yarıp geçti. "Ameliyatı reddetmek niyetindeyim." O an tüm doktorlar Bird'ü süzerek nefessiz kaldılar. Bird kendisinin artık her türlü utanmazlığını dile getirebileceğini hissedebiliyordu. Fakat Bird'ün öylesi bir yüzsüzlük sergilemesine gerek yoktu. Beyin cerrahı profesör Bird'ün tavrının ne anlama geldiğini çok çabuk anlamıştı. "Peki, bebeği alıp götürecek misin?" dedi profesör sinirlendiğini gizlemeyerek. "Götürürüm," diye yanıtladı Bird seri bir şekilde. "Buyurun öyleyse," diye yanıtladı hastanede karşılaştığı en hayranlık verici doktor Bird'e tiksintiyle bakarak. Bird, doktor çemberiyle aynı anda ayağa kalktı. Karşılaşmayı bitiren gong çaldı işte. "Kendimi o bebek garabetinden korumayı başardım." "Sen o bebeği gerçekten götürecek misin?" diye sordu koridorda Bird'e yaklaşan pediatr biraz tereddütle. "Bugün öğleden sonra almaya geleceğim," dedi Bird. "Taburcu ederken bebeğin giysilerini getirmeyi de unutma," dedi doktor. Sözünü tamamlar tamamlamaz yüzünü çevirerek uzaklaştı. Bird, Himiko'nun arabada beklediği meydana acelece adımlarla çıktı. O günkü bulutlu havada, kan kırmızı spor arabada, güneş gözlüklü Himiko'da renkleri solmuş gibi çirkin görünüyorlardı. Bird, koşar adımlarla yaklaşınca, "Yanlış anlamaydı, tam bir komedi oldu," dedi. Bird, nefes nefese çenesini yamultarak. "Tahmin etmiştim." "Neden?" dedi Bird, öfkeli bir sesle. "Bir nedeni yok Bird," dedi Himiko alttan almaya çalışarak. "Bebeği götürmeye karar verdim." "Karının kaldığı hastaneye mi? Evinize mi?" Bird o an kendini bir bunalımın içerisinde buluverdi. kendisinin yalnızca hastane doktorlarının bebek üzerinde ameliyat denemesi yapıp geriye kalan yaşamında kafası delik bir çocuğu sırtlanmak zorunda bırakmalarına karşı direndiğini, sonrası için hiçbir planının olmadığını fark etti. Karısının kaldığı hastanede bir kez kurtuldukları bir belayı tekrar kabul etmezlerdi. O da kiraladığı eve götürse bile ev sahibi yaşlı karı kocanın iyi niyetli merakları Bird'ü iyice kapana kıstırırdı. Bird, bebek yoğun bakım ünitesinde düne kadar sürdürülen tehlikeli besin tedavisini kiraladığı odada sürdürebilse bile aç kalan çift başlı bebek öyle bir ağlardı ki şehirde ne kadar köpek varsa başlarını üşüşürdü. Tüm bunların sonunda bebek ölse bile hangi doktor ölüm raporu verirdi ki? Bird, bebek katili şüphesiyle tutuklanışını ve olayın haberini veren gazeteleri zihninde canlandırdı. ''Haklısın, benim o bebeği götürebileceğim hiçbir yer yok.'' dedi Bird, ekşimsi bir nefes alıp omuzlarını düşürerek. ''Eğer senin hiçbir planın yoksa Bird?'' ''Benim bir doktor arkadaşıma bırakalım.'' derim. ''Eğer o olursa bebeği istemeyen insanlara yardım eder. Zaten ben de onunla kürtaj yaptırmak için tanışmıştım.'' Bird bir kez daha bebek kılığındaki canavarın saldırısıyla bozguna uğrayan ordusunun dehşet içerisinde kendilerini bile koruyamaz hale gelişlerini hayalinde canlandırdı. Benzi atarak bir diğer çemberin daha içinden geçiverdi. O dediğin doktor kabul ederse öyle yapalım. Ona rica edersek işte o zaman bizim, dedi Himiko anormal kısık bir sesle, elimizi kirleterek bebeği öldürmemiz demek olur Bird. Bizim elimiz değil, benim elimi kirleterek bebeği öldürmem demek, dedi Bird. Sonra kendini aldatmadan özgür kaldığı düşüncesi geçti aklından. Fakat sevinç hissedemediği, hüzünlü bir zindana doğru adım atmış gibi hissediyordu kendini. Hayır, bizim elimizde Bird, dedi Himiko. Sen kullanır mısın? Bird, Himiko'nun böbürlenmiş gibi konuşmasının aşırı gergin oluşundan kaynaklandığının farkına vardı. Arabanın önünden dolaşarak sucu koltuğuna oturdu. Dudaklarından beyaz bir sıvı fışkırmış gibi tüyleri diken diken olan Himiko'nun o halini dikiz aynasından gördü. Benim yüzüm de mutlaka öyle olmalı. Arabanın dışına tükürmeyi denediyse de boğazı iyice kuruduğundan dudak şaklatması gibi bir ses duyuldu sadece. Bird, Himiko'nun yaptığı gibi yola bir hayli sert çıktı. O doktor dediğin Bird, senin benim evimde ilk kaldığın gece gördüğünü söylediğin yumurta kafalı orta yaşlı adam dediğim arkadaşım. Anımsıyor musun? Evet, dedi Bird. O türden insanlara bulaşmadan bir ömür geçireceğini sanıyordu oysa. Ona telefon ettikten sonra bebeği almaya gelmek için hazırlıkları tamamlayalım Bird. Pediatr bebeği almaya gelirken giysilerini unutma demişti. Senin evine uğrar alırız. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi Bird? Bu olmaz işte dedi Bird. Hamile karısının bebek için yaptığı hazırlıkları çok net anımsayarak. Beyaz bebek yatağı ve fil dişi zemin üzerine elma desenli tutamakları olan çekmecenin kendine karşı koyacağını hissediyordu. Ben gidip de oradan eşya alamam. Haklısın. Böyle bir amaçla bebeğin giysilerini kullandığını anlarsa karın seni asla affetmez. O da doğru diye düşündü Bird. Fakat evden giysi çıkaramasan bile bebeği bu hastaneden başka bir hastaneye taşımam dolayısıyla öldüğünü anlamakla bile beni affetmeyecektir. Üstelik işler bu hale geldikten sonra karımı belirsiz kuşkular içerisinde sokarak evlilik hayatımı sürdürmem de mümkün olmaz. Ben içimdeki kendimi kandırmanın kaşıntılarını dayanarak ne ölçüde güç savaşlardan geçsem bile bu artık benim yeteneklerimin sınırlarını aşıyor. Bird kendini kandırma şekerlemesinin buruk özünü bir kez daha ısırmıştı. Araba tam bir kavşağa gitmek üzereyken kırmızı ışıkta durdu. O şehri çevreleyen devasa tuzaklardan biri gibiydi. Telaşla dönmesi gereken yönü bulmaya çalıştı. Gökyüzü kararmış, bulutlar iyice alçalmıştı. Yağmurun habercisi bir rüzgar başlamıştı. Yol boyunca sıralanan ağaçların tozlu dalları hışırdıyordu. Yeşile dönen ışık bulutlu havada belirgin bir nokta haline geldi. Sanki böyle o noktadan içine çekmek istermiş gibi. O an hayatlarında bir kez bile bir başkasını öldürmeyi aklından geçirmemiş insanlarla trafikte olmak Bird'ün tuhafına gitti. ''Nereden telefon edelim?'' dedi Bird kendini kaçak bir suçlu gibi hissederek. ''En yakın marketten. Hem sosis falan alıp gider yeriz.'' ''Doğru.'' dedi Bird uslu uslu. İştah bir yana midesinin belli belirsiz direncini hissederek. ''Fakat senin arkadaşın kabul eder mi?'' ''O adam yumurta kafasıyla iyi bir insanmış gibi durur ama çok kötü işler de yapıyor.'' Mesela derken aniden susan Himiko dili görünecek şekilde dudaklarını yaladı. Adamın Himiko'nun konuşmak istemeyeceği kadar kötü bir şey yaptığını Bird rahatlıkla anlamıştı. Yine kusma hissi baş göstermişti. Öğlen yemeğinde sosis yiyebilecek durumda değildi. Telefondan sonra, dedi Bert. Sosisten ziyade bebeğe giydirilecek bir şeyler almak lazım. Elbette taşıma sepeti de. Alışveriş merkezine gitmemiz daha iyi olur. Gerçi bebek ürünleri satılan yerlere gidesim yok ama. Ben alır gelirim Bert. Sen de arabada beklersin. Karım yeni hamile kaldığında bir kez gitmiştik ama ortalık hamile ve bebek kaynıyordu. Vahşi bir havası vardı. Bert, Himiko'nun yüzünün pembeliğinin gitgide kaybolduğunu hissetti. Onun da midesi bulanıyor olmalıydı. İkisi de üzerindeki renk solmuş halde suskunca ilerlemeye devam ettiler. Sonra Bert, kendiyle alay edercesine, ''Bebek ölüp de karım iyileşirse biz boşanırız herhalde. Dershaneden de atıldım zaten. Tamamen özgü bir erkek haline geldim. Hep öyle olmayı hayal etmiştim ama şimdi sevinemiyorum bile.'' Rüzgar güçlenmiş, Bert tarafından Himiko yönüne doğru esiyordu. Himiko rüzgara karşı konuşması gerektiğinden sesini duyurmak için bağırmaya yakın bir sesle ''Bert'' dedi. ''Eğer sen dediğin gibi özgür bir erkek haline gelirsen kayınpederimin dediği gibi evle arsasını satsan benimle Afrika'ya gelir misin?'' Afrika bir gerçeklik olarak gözlerinin önündeydi ama Bert'ün hayalinde ancak çorak, tutku uyandırmayan bir Afrika canlanıyordu. İçindeki Afrika'nın ışıltılarını yitirmesi ilk gençlik yıllarından beri ilk kez oluyordu. Boz sahra çölünde yalnız başına duran özgür bir adam. Doğu 140 derece boylamındaki Yusufçuk şekilli adadan bebeğini öldürerek kaçmış, Afrika'nın her yerinde düğmeli yaban domuzu aramış ama tek bir tarla faresi bulamamış, sahra çölüne boş boş bakan bir adam. ''Afrika mı?'' dedi Bert ilgisizce. ''Sen şu an yalnızca sümüklü böcek gibi kabuğuna çekilmeye çalışıyorsun Bert. Afrika topraklarına ayak bastığın an tutkun geri gelir.'' dedi Himiko. Bert hüzün içerisinde suskun kalmıştı. ''Afrika haritası hiç aklımdan çıkmıyor Bert. Boşanmış, özgür kalmış bir Bert'le Afrika'ya gidip o haritayı yol haritası olarak kullanmak isterim. Ben dün sen uyuduktan sonra sürekli Afrika haritasına baktıkça içimde karşı konmaz bir tutku uyandı Bert. O yüzden benim istediğim özgür kalmış bir Bert. Ben bizim elimizi kirleterek dediğimde sen bizim elimiz değil dedin. Ama hayır, bizim elimiz Bert. İkimiz birlikte Afrika'ya gideceğiz değil mi?'' Bert boğazını tıkayan balgamı tükürür gibi. ''İstediğin buysa'' dedi. ''Senin aramızdaki ilişki başlangıçta cinsel bir bağdan başka bir şey değildi. Ben senin için tedirginlik ve utanç içerisindeyken cinsel bir sığınaktan öteye geçmiyordum. Ancak dün gece anladım ki Afrika seyahatini ben de çok istiyormuşum. Artık biz o Afrika haritasıyla birbirimize yeniden bağlandık Bert. Artık basit, cinsellikten ibaret bir yerden çok daha yüksek bir noktaya çıktık. Benim sürekli istediğim şey de buydu. Evet, şu an gerçekten tutkuyu hissedebiliyorum. Seni doktor arkadaşımla tanıştırarak kendi elimi de kirletmem böyle bir şey işte Bert.'' Spor arabasının alçak ön camı bir anda tamamen çatlaklarla kaplanmış gibi küçük yağmur damlaları çarpmaya başladı. Aynı anda ikisinin de alınlarına ve gözlerine yağmur damlaları düştü. Aniden gecenin bastırıvermesi gibi etraf karardı ve rüzgar şiddetli kavisler çizmeye başladı. ''Bu arabanın üstü kapanıyor mu? Yoksa bebek ıslanır?'' dedi Bert hüzünlü bir sesle. 13. ayrımın sonu. Sayfa 203.